Ayrım 8. Aylak Adam. Yusuf Atılgan. Sayfa 77. 6. Sevgili B. Neden kasabada deniz olmayışı hoşuma gidiyor demişsin? Anlayamadım. Ama mektubunda çok iyi anladığım yerler var. Gazino dedikleri yerin bahçesinde ağaçlar yalnız iki çeşit. Palmiyeler, çamlar. Palmiyelerin önüne bir levha asmışlar. Saat 4'ten sonra ailelere mahsustur diyor. İlk gördüğüm gün gülmüş, insanlara acımıştım. Akşamüstleri yağmur yağmıyorsa, çoğu yağıyor, orada yengemle oturuyoruz. Her sefer bize en yakın camın altında kasabadan bazı delikanlılar oluyor. Tartışıyorlar. Konu filmler falan. Bakıyorum hepsi de hep aynı çocuğa yükleniyorlar. Bu çocuk hoşuma gidiyor. Ötekiler süzüle süzüle bana bakarlarken onun sanki ben yokmuşum gibi oturuşuna tutuluyorum. Yengeme sordum. Bilmem kimin oğluymuş. Okuyormuş. Bir ay önce hastalanıp kasabaya dönmüş. Yakında gene gidecekmiş. Neden bakmıyor bana diyorsun? Sevgili be, bakmasın sana. O baksa bile sen bakma sakın. Sonu üzüntülü, biliyorsun. Şimdi üzülüp duracağına, sen de ona bakmasaydın ya, desene bana. Onu seviyorum. Ama üzgünüm de. Bugün sinemadan çıkınca eski sokağımızdan geçtik. Ona evimi gösterdim. Yarından tezi yok, seninle o evde oturmaya başlayalım desin istiyordum. Ama demeyeceğini de biliyordum. Bir hafta önceki bir sözü aklıma geliyordu. Erkek bıkıp kaçsın, çocuklar kuş palazı olsunlar diye mi demişti? Köşeyi döner dönmez sanki bütün evlere saldırdı. Kapkaraydı içi. Onu dinleyen, şehri üst üste dolduran yapılardaki insanların içinde bir tek mutlu kişi bile yok sanırdı. Neden bu kadar kötümsersin dedim. Sen neden değilsin dedi. Çevreni görmüyor musun? Sözlerinin doğru bir yanı var, biliyorum. İşte bizimkiler. Ama biz onunla mutlu olabilirdik. Neden beni anlamaya çalışmıyor? Oysa seviyor beni. Pastanede otururken hiç beklemediğim bir anda elini öpmek istiyorum. Bir şeyler bul diyor. Deli misin diyorum. Deliyim diyor. Öptür onu bana. Yoksa kalkar kendim öperim. Öyle bir bakışı var. Korkuyorum. Yapar mı yapar. Yanağındaki sözde tütünü alırken elimi öptürüyorum. Ne dersin? O zaman içinde bir sevinç oluyor. Beni anlasa, o da benimle aynı düşü görse. Geçen gün Cavidan'ın evlenmesini anlatıyordum. Sevişmiyorlarmış demesin mi? Şaştım. Sen hiç gerçekten sevişen iki kişinin evlendiklerini gördün mü? Ben görmedim dedi. Sevişmek dediği acaba neydi? Tuhaf değil mi? Onun ne istediğini anlayamıyorum. Nasıl olur da bir insan küçük bir evi, bir eşi, iki çocuğu olsun istemez? Ah, buldum işte. Bu bakımdan o da sana benziyor. Sen yetmez bunlar demez miydin? Bana bırakıp kurtulma öğüdü verme. Yapamam. Senin gibi değilim ben. Sen bile bir bakıma bu yüzden oraya gitmedin mi? Ayrılacağımız gün söylediklerini unutmuyorum. İnsan geçmiş bir olayı kafasından kazıyıp attığını sanıyor. Değil. Tortuya benzer bir kalıntı var. İlk günler onun yeniden başlama çabasına nasıl ilgisizdim. Sanki yokmuş gibi. Ama 3 ay sonra, dün, yanımdan geçerken arkadaşına göğüsleri sıkıdır dediği zaman sarsıldım. Fakülteye gelmesem de onu görmem ama o kasabaya gideceğim demişti. Hem benim daha umudum var. Sızlanıp yakındığıma bakma. Yarın son derste içim içime sığmayacak. Gidip kahvenin camı önünde duracağım. Yokuşu birlikte çıkacağız. Görüyorsun, artık tramvayla dönmüyorum. Haftanın 3 günü akşamüstleri beni Fındıklı'da bir kahvede bekliyor. Öteki 4 günde öğle sonraları Beyoğlu'nda bir pastanede buluşuyoruz. Her gün onunlayım. Onun yanında insan ne olacağını baştan bilemiyor. Bugün pastaneden çıkınca beni evine götüreceğini sanıyordum. Geçen hafta eve gidelim demişti, çekinmiştim. Bir şeyler uydurmuştum. Oysa bugün ben istiyordum. Gene de evine götür beni diyemedim. Tuttuk bir sinemaya girdik. Bir ara elimi kıracakmış gibi sıktı. Akşam dairedeki merdivenlerde ayrılacağımız zaman bir elin acıyor mu dedi bilsen sarılıp öpecektim. Yapamadım. Ne dersin? Seviyor beni değil mi? Yoksa bugün locada bana öylesine sarılır mıydı? Bu ikinci yalan. Güler'in anlattıklarına güvenimizi kırdı. GT 7. Garson gene o garsondu ama 3 seferdir masanın üstüne gazete koymuyordu. Belki yalnız o anlıyordu. Boş bardağı alıp çekildi. Son günlerde Güler'in ne zaman geleceğini bilemiyordu. Kimi erken, kimi geç gelir, onun hiç ummadığı anda gitmeye kalkardı. Konuşurlarken susuverdikleri oluyordu. Eskiden aralarındaki suskunluk uzadıkça bir şeyler bulup söylemek gereğinin verdiği tedirginliği duymazdı. Yoksa evini, babasını sarsayım derken onlarla birlik kendini de mi sarsmıştı? Kuşkuluydu. Yalnız birbirlerine sarılıp gözlerini yumduklarında çözümlenemeyecek bir sorunları kalmıyordu. İki haftadır bir şey yitirmekten korkarmış gibi sık sık sarılıyorlardı. Karşısındaki kapıya baktı. Kendi kendine, bu kapı 3 kere açılıp kapanacak, 4. de o girecek dedi. İlkinde kır bıyıklı bir adam girdi. Emekli yarbay bu. İkinci açılışta giren çocuğunun elini tutmuş bir kadındı. Üçüncü de bir azınlık okulu öğrencisi çıktı. Çıkanlar da olabileceğini düşünmemişti. Sonra kapı Güler'in gelmesini bekliyormuş gibi bir zaman açılmadı. Açılınca uzun boylu bir kadın girdi. Ayakkabıları topukluydu. Yapmalarını kırıp kendi topukları üstüne inse daha bir kadınlaşacak. Bu kadın uzun topuk modasını kısaların çıkardığını bilmiyor mu? Uzunlar ahmak olur derler. Doğru. Onun kendisine baktığını görünce yüzü asıldı. Belli, birini bekliyor. Dimdik göğüsleri. Dünyayı yöneten yuvarlaklar. Buraya gelinceye değin kim bilir kaç erkek ona çarpıversin diye kolunu kamburlaştırdı. Neden kadınlar kalabalık içinde sürtünmeyi istemezler? Erkek köpekler gibiyiz. Onlar koklaya koklaya, biz sürtüne sürtüne. İnsan soyunu kurutmak mı istiyorsunuz? Erkekteki bu sürtünme duygusunu alın yeter. Şimdi yolda ona da çarpanlar vardır. Atalarımızın maymunlar olduğunu söyleyenlerin sözünde bir gerçek payı. İşte o. Güler bir açık mavi ile kara uyuşması içinde ona doğru geliyordu. İçinin sevinci yüzüne vurmuştu. Demek gene de umutluydular. Belki yalnız garson anlıyordu, daha oturmadan. Bil bakalım bugün ne olacak dedi. Ne olacak? Akşam yemeğini birlikte yiyeceğiz. Önce anlamadı. Yoksa beni Yeşil Zeytin apartmanına mı götürmeye kalkacak diyordu. Düşün, izinliyim bugün. Gece yarısına kadar seninleyim. Kafasında film başlamadan önce çaldıkları gong sesine benzer kısacık bir tınlama duydu. Bir akşam onu yemeğe götürmek isteyince, evde yiyemem sonra, anlarlar demişti. İleride bir gün. İşte bugündü. Gece yarısına kadar. Nasıl izin alabildin? Sorma, utanıyorum. Bu sabah fakültede Meliha ile anlaştık. Sınıf arkadaşlarıyla toplanıp eğleneceğiz diyecektik. Bu gece bizimkiler beni onlarda, onunkiler onu bizde sanacaklar. 11:30'da onu Kadıköy iskelesinden alıp evine bırakacağız. Korkuyor o. Ben korkmuyorum, değil mi? Sen de korkuyorsun. Sevinçliydi ama ona değil. Onu böyle çekingen yaptıkları, bir şeyler uydurmak zorunda bıraktıkları için ötekilere kızıyordu. Güler, beni uzak bir yere götür, kimse görmesin dedi. Olur, Boğaz'a gideriz. Kalkalım mı? Erken daha. Çıkarlarken baktı o uzun boylu, uzun topuklu kadın yoktu. Önce bir sinemaya girip 2 saat ıslak ıslak deli deli öpüştüler. Sıcaktı. Yalnız bacaklarına dokunmuyordu. Neden ona her gelişinde bacaklarını da getirirdi? Hep böyle olurdu. Onları okşama, sıkma isteğiyle avcu karıncalanmaya başladıkça bir kulağı yanardı. Dokunamazdı. Sonra gene bindikleri takside Boğaziçi'ne giderlerken Güler'in bacağı onunkine değdi. Çekmedi. Yol çabuk bitsin istiyordu. Sarıyer'de inip denizin üstüne uzanmış lokantaya girdiklerinde hava kararıyordu. İçeride ışıklar yanmıştı. Masaların çoğu boştu. Yemek yiyenler onlar geçerken dönüp baktılar. Denizden yana köşedeki masaya Güler'i, ötekilerin bakışlarından tedirgin olmasın diye arkası onlara dönük oturttu. O aldırmazdı. Lokantalarda oturduğu masaya başka gelenler olursa, çevresine büyük şehir yalnızlarının bildiği görünmez perdeler çekerdi. Garsonun uzattığı listeyi aldı. Biraz sonra uğrarsın dedi. Adam çekildi. Güler'in tedirginliği geçmeyecek gibiydi. Bunu geçirmenin bir tek yolu vardı. Konuşmak yararsızdı. Ama konuştu. Çekinme dedi. Sen görmediğin zaman başkaları da seni görmez. Yalnız ikimiz varız burada. Birlikte ilk yemeğimizi yiyeceğiz. Evet, bize bakmıyorlar mı? Yo, yemek yiyorlar. Biz ne yiyelim? Bir istediğin var mı? Bilmem. Sen ne yersen ben de ondan yerim. Garsonu çağırdı. Saydığı adlardan Güler'in aklında kalanlar yalnız 2 kılıç şiş, 2 bira, 1 ufak kavaklı dereydi. ona ilk defa içki içeceğini söylemeyecekti. Arkasından bir kadın güldü. Garson istediklerini getirip çekilince yemeye başladılar. Az sonra, "Pintilik etme sakın, istakoz ister misin?" dedi. "Ah, hep senin zengin olduğunu unutuyorum." "Zengin değilim ben, paralıyım. Farkı var mı?" "Çok." Anlamış mıydı acaba? Yoksa balığın bıçaksız yendiğini biliyor diye mi sevinçliydi? Şarap şişesini aldı. İki bardağın diplerine biraz döktü. Üstlerini birayla doldurdu. Eli sinirliydi, gergindi. Güler bardağını alıp birkaç yudum içti. Burnu kırıştı. Bu merdivenlerde görmek istediği kırışıklık değildi. Çocuksu, güzel. Yoksa onda bağışlayamayacağım bir şey yok mu? Kendi bardağını kaldırıp sonuna dek içti. Bira bile içse ilk bardaktan sonra canı sigara isterdi. Paketini çıkarıp dudaklarına bir sigara kıstırdı. Yanında biti veren garsonun çakıp uzattığı kibrite üfledi. Sol elindeki kutuyu gösterdi. "Hep kendiminkinden yakarım," dedi. "Sen bize iki istakoz getir." Adam eğilip çekilince sigarasını yaktı. Güler yemeği bırakmış ona bakıyordu. "Kırdın onu," dedi. "Aldırma, kırılmaz. Yaksaydın başımızda döner durur, her sigara çıkarışında bizi dağıtırdı. İçmiyor musun? Beğenmedin mi?" Güler bardağı ağzına götürdü. "Az iç." Dinlemedi. Hepsini içti. Yemeğine saldırdı. Ağzı dolu dolu, "Oburum değil mi?" dedi. "Evet," güldü. "Artık çekinmiyor musun?" "Onlardan mı? Sen yanımdayken vız gelirler bana. Ne büyük masa bu. Dizlerini bulamıyorum. Öyleyse ayaklarını ver." Aşağıda ayakları birleştiler. Kelimeler ayrı ayrı önemliydiler. İnsan diz, ayak diye düşünüyordu. Bacak diye değil. Neden sonra istakozları biterken şarap şişesini alıp Güler'in bardağını az az döktü. "Daha daha," diyordu kafasında Feyyaz'ın sesine benzer bir ses. "Daha, bu kadarı yetmez. Daha, eh." Durdu. Yarım bardaktı. Üstünü birayla tamamladı. Kalan şarabı kendininkine döküp içti. Bir sigara yaktı. Yanlarından ışıklı bir vapur geçiyordu. Bak, vapur geçiyor. Ona bakmıyordu. Vapur arkasında kayboldu. Karşı kıyıda ötekilerden daha parlak bir ışık birden söndü. Sigarasını atıp baktı. Önce bardağı gördü. Boştu. "Hepsini içmeseydin." "Susamıştım. Neden bakmıyorsun bana?" Bu gece sanki kirpikleri daha uzundular. Güldü. "İşte bakıyorum," dedi. "Oh, hep gülsen." Ayaklarını sıktı. "Yüzüm karardı mı korkuyorum. Hep gül bana ne olur." Paketine uzandı. "Sana da vereyim mi?" "Ver." Önce onun sigarasını, sonra kendininkini yaktı. Güler öksürdü. "Bu gece kitapların kötü kadınıyım ben," dedi. "Ama nasıl iyiyim bilsen, bu deniz, bu ışıklar. Ah, her gece gelelim buraya. Babanı unutuyor musun? Vız gelir hepsi. Babam, ev, çocuklar, hiçbir gözümde yok. Sen varsın yalnız. Seninim ben. Al beni." Kafasında gene o gong sesine benzer süreksiz tınlamayı duydu. Pastanede karşısına oturup gece yarısına kadar seninleyim dediği zaman bile bu gece ondan bunu işiteceğini bilmiyor muydu? Belki başka türlü ummuştu, şarabın yardımı olmadan. Ama kendi kendini kandıramazdı. O kısacık tınlama süresince kafasından bunlarla birlikte Feyyaz'ın "Kadınlar ne çabuk sarhoş olurlar, bir de oldular mı?" sözü de geçmemiş miydi? Neden çoğu kadınların çabuk sarhoş olduklarını, sanki kendisi onlarla hiç içmemiş gibi ille Feyyaz'ın sesiyle düşünmüştü, bilmiyordu. İçinden, "İşte ben buyum," dedi. Ama rahatlayamadı. Güler ona bakıyordu. Neden bu gece kirpiklerin büyük, gözlerin küçük? Sigara dumanından mı yoksa? Yoksa, masmavi. Ah, işte ben buyum. Ayaklarını çekti. Sigarasını küllüye bastırırken eli yandı. "Sarhoş oldun sen," dedi. "Hiç bile. Seni istiyorum ben. Hadi, al beni." Sonra garsonun bulduğu takside dönerlerken kendi kendinden memnun değildi. Adam taksinin kapısını açıp eğilince bir onluk vermişti. Ucundan tutup uzatmıştı. "Evine götür beni. Bir daha da bırakma." Lokantadan çıkarlarken Güler, onun kolunda, bir güzel kadın böyle bir yerden nasıl çıkarsa öyle, sendelemeden yürümüştü. Oysa şimdi başı kucağında, büzülmüş yatıyordu. Bir kussa, açılsa, altlarında asfaltla kauçuk sürekli bir fısıltıyla anlaşıyor gibiydiler. Asfaltla kusmak, işte 20. yüzyıl, katı katı naylon, neonların yapma gündüzü, donuk, masmavi ışığa gidiyoruz. Reçel kıvamına gelince indirirsin demişti teyzem o kadına. Zehra, şu bacakların yok mu? Kulağım, bu gece bacaklarını öpeceğim, biliyorsun. Reçel kıvamındasın, az sonra indireceğim seni. Üşüyorum. İstinye'den geçiyorlardı. Ceketini çıkarıp üstüne örttü. Güler ona daha bir sokuldu. Soluduğu yerde karnı yanıyordu. Boyuna saçlarını okşuyordu. Bir kussa, açılsa, kendi kendinden memnun değildi. Şişli de onu kaldırdı. Geliyoruz dedi. Ah ne rahattım. Başım dönüyor. Birden doğruldum da ondan. Şimdi geçer. Arabayı sokağın başında durdurttu. Şoförün parasını bakmadan verdi. Yürürlerse açılacağını sanıyordu. Salt bu yüzden ceketini onun omuzlarına atmadı. Kendi giydi. Yürürlerken Güler koluna abanıyordu. Basamakları çıktılar. Kapıyı açtı. Girdiler. Kapı kapanınca karanlıkta düğmeyi bulmak için uzattığı eli onun saçlarına çarptı. Titredi. Birden sarıldılar. Dudakları buluşuncaya dek geçen kısa zamanda istediğinin bu olmadığını düşünüyordu. Işığı yakmak istemişti. Ona musluğu gösterecekti. Yüzünü yıkarsa açılacağını ummuştu. Gözleri gene kapalı mı? Kuyuya düşer gibiyim. Onu kendinden ayırdı. Işığı yaktı. Gel dedi. Yatak odasını açıp düğmeyi çevirdi. Güler içeri girince kapıyı kapadı. Keskin ışıkta birbirlerine baktılar. O gün ilk defa olarak o zaman rahatladı. Güler'in kirpikleri kısalmış, gözleri büyümüştü. Bu gözler duvarlarda, pencerede, iki iskemlede, halıda gezinip karyolanın üstünde durdu. Çevresine bakabiliyor. Artık suçum yok benim. Yatağın kıyısına oturdu. Nasıl buldun odamı? Düşündüğüm gibi değil. Bu yatak. Kızardı. Daha geniş sanırdım. Kızarabildiği için memnundu. Bir şeyler olacaksa şarapsız olacaktı. Gitti onun yanına oturdu. Kolunu omuzlarına atarken Güler titredi. Korkak seni diyecekken kendini tuttu. Bir çeşit kışkırtma olurdu belki. Ona korkak olmadığını göstermek için istemediği, içinden gelmeyen bir şey yaptırabilirdi. Eliyle yüzünü çevirip dudaklarına eğildi. Bu öpüşmenin bir eksik yanı vardı. Başka zamanlar ağzındaki dudaklarda yumuşak bir kıpırtı olurdu. Sessiz bir türkü söyler gibi. Sonra gözleri. Neden yummuyordu? Sol gözünü görüyordu. Bu göz tuhaf bir tedirginlikle ona değil başka bir şeye bakıyordu. Güler başını çekti. Pencere dedi. Açık. Kalktı. Pencereyi kaparken Ayşe'yi hatırladı. Sedire gelmeden önce hep kapıyı kilitlerdi. Perdeyi çekti. Güler sanki yorulmuş da oturuyor gibiydi. Elini alnına götürüp saçlarını geriye silkti. Değişik tanınmaz bir sesle, ''Soyunmam gerek değil mi?'' diye sordu. ''İstersen çıkayım ben.'' ''Ah hayır, ama bu ışık...'' Gitti, düğmeyi iki kere çevirdi. Odayı donuk, mavi bir ışık kapladı. İçerideki her şey, Güler'i de aralarına alarak değişir gibi oldular. Yatak büyüdü. Kollarında önüne geçilmez bir sarılma isteğiyle ona yaklaştı. Ama sarılamadı. Güler, ''Arkanı dön, ne olur.'' diyordu. Döndü. Karşısındaki duvarda çıplak asılıydı. Masmavi, bulanık. Az sonra o da böyle çıplak olacak. Değil, o gerçek. Etle saç, çırılçıplak. Yorganın altına kayacak. Kokumu duyar. Yorganın yere düşeceğini bile bile. Gene de başka türlü yapamaz. Neden hep bağışlıyorum onu? Arkasında bir kumaş hışırtısı duydu. Etekliğidir bu. Şimdi bacakları çıplak. En önemlisi bacaklarını öpebilmem, biliyorsun. Bir öptün mü tamam. Buradan çıkamazsın. Bir öptün mü tamam. Arkasında gene bir kumaş hışırdadı. Tamam değil mi? Somya katıdır, gıcırdamaz. Girdin mi? Neden çağırmıyorsun? Arkasından gelen hıçkırık sesiyle birden döndü. Güler, giyinik, yatağın kıyısına oturmuş, başı ellerinde ağlıyordu. Yüzünün yangını yavaş yavaş sönerken ona yaklaştı. Yanına oturur oturmaz Güler, ellerine sarıldı. Islak bir sesle, yapamıyorum dedi. Olmuyor. Oysa seni seviyorum, biliyorum. Ama yapamıyorum. Neden? Neden olmuyor? Çünkü yardım etmiyorum sana diyecekti, demedi. Soyunurken babanın duyunca nasıl şaşıracağını, başkalarının neler diyeceğini düşündü. Şimdi seni kucaklayıp yatağa yıksam, öpe okşaya etini kışkırtsam, kulağına benden duymak istediklerini söyleyip seni kandırsam, her şeyi yeniden unutursun. İstemiyorum böylesini. Yarım bardak şarap içirdim diye nasıl içimi yedim görmedin mi? Bu mavi boşlukta etimiz bile sonuna dek sevişemiyor. Çünkü bu ses geçmez, ışık sızmaz odada bile başkaları bizimle birlikte. Ama bir gün babanı, başkalarını kovup geleceksin. O zaman keskin ışıkta soyunup açık pencerede sevişeceğiz. Acelem yok benim, biliyorsun. Kucağındaki saçları öptü. Zarar yok dedi. Ağlama. Lokantada nasıl kolaydı? Neden yapamıyorum? Saçlarını öptü. Taksiden inince bir bardak daha içseydin, şimdi her şey bitmişti. Acele ettik dedi. Hep acele ederiz. Ağlama. Hadi gel, yüzümüzü yıkayalım. Kadıköy iskelesinde Meliha'yı beklerlerken nedense onun sarı saçlı, uzun yüzlü, boyalı bir kız olacağını... sanıyordu. Görünce tanıdı. Ona Güler'in adını öğreten kızdı. Önce onu, sonra Güler'i evlerine bırakıp kendi kendine giderken şoföre, ''Karıncalar çıktı mı acaba?'' diye sordu. ''Bilmiyorum beyim, görmedim.'' Evde yatak odasının kapısını açtığı zaman içerisi hala masmaviydi. Burnunu dikip havayı kokladı. Sevmediği bir koku duymuş gibi gitti pencereyi açtı. Soyundu. Dişlerini, ayaklarını yıkayıp yorganın altına girerken içinden ''Bu gece yatağımı daha geniş değil, olduğu gibi düşünecek.'' diyordu. Sonra iki gün buluştukça hep hızlı yürüdüler. İkinci gün akşamüstü pazara Mirgün'e gitmek için sözleştiler. Güler cumartesi evden çıkmayacaktı. Anlıyordu. Ertesi gün huzuru kaçmasın diye evdekilere bir çeşit borç ödemeydi bu. Pazar iyi başladı. Vapurda hafta sonu gezisine çıkmış gürültücü kalabalığın arasında bile rahattılar. Yavaş sesle ona, kendilerini ille eğlenmek zorunluluğunda sanan bu insanların yapabilecekleri gülünçlükleri büyüterek anlatıyor, onu sık sık güldürüyordu. Mirgün'de inip pideli kebap yediler. Büyük çınarın altında çay içerlerken, ''Bu çınarı dünyanın en büyük çınarı diye düşünmek hoşuma gidiyor.'' dedi. ''İster misin sana dünyanın en küçük denizini de göstereyim?'' ''Göster.'' İsmail Paşa korusunun üstündeki tepeye çıkınca onun elini tuttu. ''Şuradan.'' Orada durdukları yerin üç yanını çalılı, bol yapraklı bir ilk yaz bitimi gürlüğü çeviriyordu. Önlerinde aşağılarda daracık bir deniz vardı. Elini bırakmadan oturdu. Çorapsız bacakları yüzünün yakınındaydılar. Pürüzsüzdüler. Bir öpsem. Güler hala denize bakıyordu. Çekti, yanına indirdi. Başını göğsüne bastırıp dudaklarını öptü. Gözler açık kaldılar. Acıta acıta öpüyordu ama ona bir türlü gözlerini yumduramıyordu. Yüreği daralır gibi oldu. Artık dudakları güçsüzdü. Öpüşlerini bile değiştiren bir şey vardı. Neydi bu? Belki yalnız o garson biliyordu. Başını yüzünden ayırıp kucağına bıraktı. ''Ne oluyor bize?'' diye sordu. Güler'in gözlerinde iniltili bir bakış vardı. ''Hiç, buraya benden önce kimlerle geldiğini düşünüyordum.'' İçinde bir kırıklık duydu. Söylemeyecekti. Buraya eskiden bir kere tek başına geldiğini söylese inanacak mıydı? ''Ya ben, dudaklarını benden önce kimsenin öpmediğini söylese inanır mıyım? Yoksa salt güvenemediğimiz için mi böyleyiz?'' Gözlerini kaldırdı. Karşıdan onlara doğru iki adam geliyordu. Bir örnek giyinmişlerdi. Sanki kardeştiler. Yüreği yeniden daraldı. Güler dedi. Aşağıdan iki adam geliyor. Kucağından doğrulmak isteyen başı tuttu. Kalkma. İyi dinle beni. Kötü şeyler duyacağını sanıyorum. Sakın korkma. Ben kavgaya başlarsam aşağı koşarsın. Korkma. Güler'in yüzü sapsarıydı. İskelede beni bekle. Sakın kimseye söyleme. Sonra bütün gece karakollarda sürteriz. Adamlar 20 adım ötede durdular. Biri sağdakine, Allah versin hemşerim dedi. Bize de yok mu? Sanki bu sözü bekliyormuş gibi yüreği genişledi. Yalnız bıyıkları yok diye üzgündü. Sol eliyle Güler'in saçlarından tutuyordu. Bana bakın, bu kız benim sevgilim dedi. Hele hele, bitirmeyeceğiz ya hemşerim, sana da kalır. Sağdaki de 20 yüzlüydü. Güldüler. Sağlam dişli, kanlı canlıydılar. Biri bodur, biri uzuncaydı. Elindeki saçları bıraktı. Doğrulurlarken Güler'in yüzünü gördü. Donuk gözlü, kırışıksız, çirkindi. Ona bu yüzü son defa görüyormuş gibi geldi. Onlara doğru yürüdü. Acele edip koşmasa. Kafası korkunç bir hızla işliyordu. Ötekiler kıpırdadılar. Durun dedi. İsterseniz bir adım daha atsam mı? Ona so... Kundurasının burnuyla sağdakinin kaval kemiğine vurdu. Eğilirken suratına bütün gücüyle yumruğunu savurdu. kısacık bir kemik çatırtısı işitti. Birden Güler'in yokuş aşağı koştuğunu gördü. Düşecek. Adam ötekinin ayakları dibine yüzü koyun yığılırken acayip bir uuu sesi çıkardı. Olanlar kafasında kurduğu sıraya uygundu. Sağdakini bile bile arkadaşının önüne yıkmıştı. Saldırırsa yıkılan bedenin engeliyle duraksayacak, o zaman onu da soluyla devirecekti. Ama yanıldı. Öteki dönmüş, yokuş aşağı kaçıyordu. Güler'e koşuyor sandı. Yatanın üstünden atlayıp birkaç sıçrayışta ona yetişti. Önünde sallanan yeni tıraşlı, kızarmış enseye vurdu. Adam kapaklandı. Düştüğü yerde büzüldü. Ağlıyordu. Kalk dedi. Çekmeledi. Kalkmıyordu. Yakasının arkasından tutup kaldırdı. Arkadaşının yanına sürdü. Bir cahilliktir ettik abi, yapma. Neden susmuyordu bu? Kulağı tozuna vurdu. Adam yatanın yanına düştü. Şimdi ikisi de sessizdiler. Uzaklarda bir vapur düdüğü öttü. Gergin sinirleri gevşedi. Eli acıyordu. Yorgundu, güçsüzdü. Bu pis dünyada yaşadığı, ona bu yaptıklarını yaptırdıkları için kızgındı. Bir ağlasaydı. Ama ağlayamazdı. Kulağı yırtıldığı zaman bile ağlayamamıştı. Tepeden aşağı yürüdü. Sana da kalır. Neden güldüler sanki? Dişlerini görmeseydim belki vurmazdım. Erkek köpekler gibiyiz. Koruyu geçip yola çıktı. Kırışıksız çirkin. Ya gözleri? Büyümüş, donmuş. Onu hep o yüzle mi hatırlayacağım? Beni bir daha görmek istemez. Yavaş yürüyordu. Acelesi yoktu. İskeleden ayrılan vapuru gördü. İşte bu vapurla gidiyor. Biliyorum. Yoksa onu son defa gördüğümü sanır mıydım? İyi. Bu gece arkadaşına olanları yazacak. Onu bıraktım diyecek. İnsan onunla oldu mu başına daha korkunç şeyler bile gelebilir. İyi. Gitsin. İleride üç odalı evinde sıkıldığı zaman beni düşünmeyecek mi? Yazık. Bekleme yerine girince içerideki birkaç kişiye bakmadı. Biliyordu. Gitmişti. Sıralardan birine oturup bacaklarını uzattı. Eli acıyordu. Baktı. Sağ elinin üstü kanlıydı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 88.